Ayrım 53. İstanbul Hatırası, Ahmet Ümit, sayfa 526. Şehre sunacakları kurbanlarının kanlarını akıttıkları bir kesim evi. Haliç'in kıyısında demirden bir ortaçağ şatosu gibi dikilen Bulgar Kilisesi'ne yaklaşırken aradı Leyla Barkın. Denize paralel akan caddede benim emektardan başka araç yoktu. Hala büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu umut edip içimi rahatlatacak bir açıklama bekleyerek kadim mahalleme, arkadaşlarımın evine gidiyordum. Dava dosyasıydı, nedenlerdi, ipuçlarıydı. Bunlarla uğraşmak yerine Demir'le Yekta'yla konuşmak en mantıklısıydı. Tek kaygım onları evde bulamamaktı. Balığa çıkacaklardı. Gerçi denize açılmak için vakit hala erkendi. Güneşin doğmasına daha çok vardı ama acele ettilerse tekneleri Agora, Haliç'ten ayrılıp çoktan denize çıkmış olabilirdi. Demir'in yanıt vermeyen ev telefonuyla Yekta'nın kapalı cep telefonu bu ihtimali oldukça güçlendiriyordu. Ama inatla iyimserliğimi korumaya çalışıyordum. Belki de Yekta cep telefonunu yanına almamıştır. Belki de ikisi birden Demir'in bahçesinde oltaları hazırlıyor, yemleri topluyorlardır. Böyle düşünmeme rağmen sahile paralel akan caddeye ulaştığımda bakışlarım dolunayın ışığıyla aydınlanan suları taramaya başlamıştı bile. Ama ne bizim Demir'in agorası ne de başka bir deniz taşıtı görünüyordu Haliç'in ıssız sularının üzerinde. İşte tam da o anda gelmişti Leyla'nın telefonu. Alo Nevzat Bey, kusura bakmayın geciktim biraz. Önemli değil, bir an önce kurbanların isimlerini duymak istiyordum. Bulabildiniz mi dosyayı? Evde dosya yokmuş, bilgisayarda bulabildim ancak, hem de hiç alakası olmayan bir yerde. Sözünü kesmenin kabalık olduğunu biliyordum ama bırakırsam son yarım saattir neler yaptığını tek tek anlatabilirdi. Kurbanların isimleri, onları öğrenebildiniz mi? Öğrendim, öğrendim. Şimdi dosyada yazdığına göre duvarın çökmesi sonucu inşaat alanında 3 işçi ölmüş. Tayyar Bilek adındaki ustabaşıyla Şemsi Yurt'tan, Cemal Akışık adlı ameleler. Umutla kestim sözünü. Sadece 3 kişi mi? 5 kişinin öldüğünden söz ediliyordu. Evet, 5 kişi ölmüş. Yine telaşla çarpmaya başladı yüreğim. Öteki ikisi işçi değilmiş. Yoldan geçmekte olan bir kadınla oğlu. Bir kadınla oğlu. İşte hiçbir zaman çıkmasını istemeyeceğiniz tahmin. İşte hiçbir zaman duymak istemeyeceğiniz gerçek. İşte zekanızın kazandığı zaferin yüreğinizde açtığı yıkım. Kadının ismi Handan. Neler olup bittiğini bilmeyen Leyla, bir zamanlar sevdiğim kızın adını söyleyivermişti. Handan Sancaklı. Oğlunun ismi de şurada yazıyor, Umut. Umut Sancaklı. Zavallı, daha 9 yaşındaymış. Evet, bizim Aysun'dan birkaç yaş daha küçüktü Umut. Sarnıç duvarı iki tarafa birden yıkılmış. Oradan geçmekte olan kadınla oğlu da enkaz altında kalarak ölmüşler. 3 yıl önce tam olarak bunları söylemişti Yekta. Bir kaza Nevzat, korkunç bir kaza. Akla hayale gelmeyecek bir olay. Sarnıç duvarı üzerlerine yıkılmış. Aradan onca zaman geçmiş olmasına rağmen gözlerindeki o yitirişin acısını, sesindeki dehşet tınısını dün gibi hatırlıyorum. Peki neden o zaman bu olayların üzerine gitmemiştik? Çünkü kaza demişti Yekta, korkunç bir kaza. Kazanın üzerine gidilir mi? Belki de çok meşguldüm o sıralar. Şehirdeki başka bir cinayetle uğraşıyordum. Hayır, hatırladım. İstanbul'da değildim. Beşiktaş'ta 2 yaşlı kadını öldüren bir seri katilin peşinden İzmir'e gitmiştik. Cenazeye bile katılamamıştım. Günler sonra dönmüştüm İstanbul'a. Belki burada olsaydım. Yekta da bir şey anlatmadı ki. Demek o da hiç kuşkulanmamış. Akla hayale gelmeyecek bir olay. Büyük bir talihsizlik olarak kabul etmiş. Peki sonra ne değişti de bu insanları öldürmeye? Öldürmeye mi? Dur. Henüz hiçbir şey kanıtlanmadı. Belki de hepsi bir rastlantıdır. Belki de Demir'in haberi bile yoktur. Papağanlarına baktığı Adem Yezdan'ın Handan'ın üzerine yıkılan inşaatın sahibi olduğundan. Adem Yezdan'ın şirketinde çalışıyormuş bu işçiler, diyen Leyla'nın sesiyle bölündü düşüncelerim. Handan ve oğluyla ilgilenebileceğim aklının ucundan bile geçmiyordu. Şimdi de işçilerin ailelerini mi tehdit ediyormuş Adem Yezdan? Kimse böyle bir şey söylememişti ama katilin Adem Yezdan olduğundan o kadar emindi ki bir çırpıda işçilerin ailelerini tehdit ettirmişti turizmci iş adamına. Keşke düşündüğü gibi olsaydı. Keşke katilin Adem olduğundan emin olsaydı. Ne yazık ki elimizdeki bulguların yönü dersaadetin sahibini göstermiyordu. Kesin konuşmak için erken Leyla Hanım. Araştırmamız sürüyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yararınız dokundu. Yeni bir gelişme olursa mutlaka haber vereceğim. İyi geceler. Ketum davranışıma alınmış olacak ki iyi geceler derken biraz kırgın çıkmıştı sesi. Umurumda bile değildi. Günlerdir sürdürdüğümüz bu kanlı soruşturmadaki oklar en yakın iki arkadaşımı gösteriyordu. Aklım, duygularım karmakarışıktı. Eğer söz konusu kişiler Yekta ile Demir olmasaydı, elimdeki bulgularla çoktan inanmıştım bu zanlıların katil olduğuna. Ama onlar benim çocukluk arkadaşımdı. Arkadaşım olmalarının ötesinde onların hiç kimseyi öldürebileceklerini sanmıyordum. Yekta bir karıncayı bile incitemezdi. Adam şairdi. Tamam, Demir bir dönem Bosna'daki savaşa katılmıştı. Fakat Birleşmiş Milletler görevlisi olarak savaş mağdurlarına şifa dağıtmak için. Hayır, onlar cinayet işleyemezdi. Handan'la Umut, Sarnıç Duvarı'nın yıkımında yaşamlarını kaybetmiş olsalar da, Demir, Adem Yezdan'ın veterineri çıksa da, hatta turizmci iş adamının kaybolmadan önce arkadaşımla görüştüğünü bilsem de, hayır, onların bu işe bulaşmış olacaklarını kabul edemezdim. Hem hukuk açısından baksak bile elimizdeki bulgularla Demir'le Yekta'yı katil sayamazdık. Onları zanlı saymak için çok daha fazlası gerekiyordu. İşte o daha fazlasını bulmak için benim emektarı trafik ışıklarının yanındaki cebe çektim. Işıklarını açık bırakarak indim. Hızlı adımlarla sahile, Agora'nın her zaman demirli durduğu kıyıya doğru yürüdüm. Görüş açımı kapatan dört akasya ağacını geçince gümüşten bir nehir gibi beliriverdi Haliç gözlerimin önünde. Suyun karayla buluştuğu yerde usulca kıpırdanan üç teknenin en solunda yer alıyordu Agora. Işık filan yoktu. Haliç gibi ıssızdı tekne. Emin olmak için yaklaştım. Hayır, hiç kimse yoktu teknede. Önce sevindim. Demek balığa çıkmamışlardı. Onlarla konuşabilecektim. Ama birden Agora'nın demirli olmasının başka bir anlama gelebileceğini fark ettim. Ya bana yalan söyledilerse, ya balığa filan çıkmayacaklarsa, ya Tatavla'dan erken kalkmalarının nedeni sabahleyin kendi ayaklarıyla tuzağa düşen Adem Yezdan'ı öldürmekse, tabii meyhaneye gelmeden önce bu işi yapmadılarsa. Demir'in yüzündeki o ifadeyi hatırladım yine. Zor bir ameliyatı başarıyla tamamlamış bir veterinerin yüzü ya da son kurbanını kimseye yakalanmadan avucuna düşürmüş bir katilin huzuru. Yani gerçekten de öldürmüşler miydi Adem Yezdan'ı? Vakit çok geç be Nevzat diyen Yekta'nın sesi bir kez daha çınladı kulaklarımda. Hayır, hayır. Görüntüleri sildim, sesleri uzaklaştırdım. Hızla geri döndüm. Koşarak bindim emektarıma. Demir'in Balat Sarayı, teknesi Agora gibi ıssızdı. Pencerelerinde gezinen dolunayın ışığını da saymazsak ev tümüyle karanlık tarafından ele geçirilmişti. Bahçe kapısının önünde durdurduğum arabamdan indim. Kapının ziline ardı ardına bastım. Ne bir ışık yandı içeride ne de bir kıpırtı oldu. Uyuyor olabilirdi Demir. Yeniden bastım zile. Yok, tıpkı yaralanmış Bahtiyar'ı getirdiğimiz geceki gibi çıt çıkmıyordu içeriden. Bir an bahçe duvarından atlayıp içeri girmeyi geçirdim aklımdan. Ama belki de Yekta'nın evine gitmişlerdir diyerek vazgeçtim. Yeniden emektarıma atlayıp bir başka zanlının, şair arkadaşımın bir sokak yukarıdaki evine yöneldim. Yıllar önce İsrail'e göç eden Mario amcanın harabeye dönüşmüş konutunun yanındaydı Yekta'ların üç katlı evi. Emektarın kapısını açık bırakarak indim. Aralıklı demirlerden yapılmış bahçe kapısına yaklaştım. Zili çalmadan önce eve baktım. Tıpkı Demir'in evi gibi burası da karanlıklar içindeydi, ıssızdı. Belki bahçededirler diyerek içeriye göz attım. Yıllardır bakılmayan ağaçların, çalıya dönüşmüş dalların, kurumuş çiçeklerin ürkütücü bir görünüm kazandırdığı bahçede tek Allah'ın kulu bile yoktu. Tükenmekte olan umutlarıma inat bastım zile. Aksilik bu ya, zil çalmıyordu. Yeniden denedim. Hayır, zil bozuktu. Cep telefonumu çıkardım, Yekta'yı aradım. Hala kapalıydı. Ne yapacağımı bilemeden çaresizce bahçeye bakınırken gördüm garaj kapısının önündeydi. Yere yatay olarak konulmuştu. Emin olmak için bahçe kapısının demirlerinin aralığına iyice sokuldum. Evet, yanılmamıştım. Gördüğüm el arabasıydı. Çemberli taş sütununda mukadder kınacının cesedini bulduğumuzda karşılaştığımız evsizlerden Cello'nun sözlerini hatırladım. Akşamları çöpleri tek tek karıştıran adamlar var ya, onlardan biri. Hani şu iki tekerlekli büyük el arabaları kullanıyorlar. Çuvalı da onun üstünde taşıyorlar. Topladıkları kağıtları, şişeleri, tenekeleri içine koyuyorlar ya. Adam o arabalardan birini itiyordu. Üstünde de çuval gibi bir şey vardı. İşte el o çuvalın içinden sarkıyordu. Yani cesetleri taşıdıkları el arabası bu muydu? Öncekiler gibi yanıtsız kaldı bu sorumda. Belki yanıt belliydi de ben inanmak istemiyordum. Pencereden yansıyarak kederle halimi izleyen dolunayın solgun ışıkları onayladı son cümlemi. Sen inanmak istemiyorsun. Daha fazla dayanamadım. Bahçe kapısının demirlerini tırmanmaya başladım. Bahçenin toprak zeminine ayak bastığımda nefes nefese kalmıştım. Hemen el arabasına yaklaştım. Son derece masum görünüyordu. Üzerine kan izi var mı yok mu ay ışığında anlamak imkansızdı. El arabasını olduğu yerde bırakıp evin arkasına geçtim. Niyetim avucumun içi gibi bildiğim evin mutfak kapısından içeri girmekti. Ama hırsızlara karşı önlem olsun diye camlı ahşap kapının önüne demir çerçeveli bir korunak daha yapmışlardı. Demir korunağı pervaza bağlayan asma kilit içeri girmemi engelliyordu. Mutfak kapısının karşısında yer alan kiraz ağacının hemen ardındaki odunluğa yöneldim. Ahşap kapı gıcırdayarak açıldı. Işık düğmesine dokundum. Pırpır ederek yandı. Demiri çoktan paslanmaya yüz tutmuş balta, rahmetli Rauf amcanın kendi elleriyle yaptığı ahşap dolabın alt rafındaydı. Baltayı alıp çıktım. Yeniden mutfak kapısına yöneldim. Elimdeki baltayı bütün gücümle demir kapımı pervaza bağlayan asma kilidin zincirine indirdim. 5. vuruşumda çözüldü zincirin iki halkası. 2 darbeden sonra zincir tümüyle koptu. Ama arkadaki ahşap kapı da kilitliydi. Hiç duraksamadan baltanın sapıyla camı kırdım. Elimi içeri sokup kilidin üzerindeki anahtarı çevirdim. Kolayca açıldı kapı. Işığa dokundum. Mutfak aydınlanırken tuhaf bir duyguya kapıldım. Son kez Handan'la Umut'un taziyesi için gelmiştim bu eve. Kederli, ağır bir hava vardı içeride. Güzide ile Aysun'u kaybettiğim zaman benim evimi basan kasvet gibi. Sadece yaşayanlar değil, sanki evdeki eşyalar da derin bir yasa bürünmüştü. Aynı mahzunluğu şimdi bile hissedebiliyordum. Mutfak dolaplarında, ortadaki ahşap masada, rengi solmuş buzdolabında, kim bilir ne kadar zamandır kullanılmayan tabaklarda, boş sürahide, nakışlı bardaklarda hep aynı keder. Derin bir iç geçirerek mutfaktan çıktım, geniş koridora girdim. Sol taraftaki kapı salona açılıyordu, ışığı yaktım. Bal renginin baskın olduğu bir halı, tarçın rengi koltuklar, duvarı boydan boya kaplayan bir kitaplık. Yekta'nın alışkın olduğum salonu, sıra dışı hiçbir şey yok. Kitaplığın altındaki dolapları araştırmaya başladım. Fotoğraf albümleri, düğün resimleri, Umut'un bebekliği, okula gidişi, bisiklete binişi. Daha fazla bakamadım, kapattım albümü. Başka bir dolap, tabak, çanak, el sürülmemiş içki şişeleri. Muhtemelen Handan'ın aldığı hiç açılmamış peçete paketleri. Hayır, kuşku uyandıracak hiçbir şey yok. Dolapların kapaklarını kapatıp kalktım. Salondan çıktım, yatak odasına girdim. Etajer, komodin, gardrop. Bırakın cinayetlerle ilgili bir delili, kuşku uyandıracak en küçük bir iz bile göze çarpmıyordu. Çıktım. Umut'un kapısı kapalıydı. Elim kapı kulpuna uzandı. Açamadım. İçeri giremedim. Kızımı kaybettikten sonra da günlerce girememiştim odasına. Uzaklaştım Umut'un odasından. Tıpkı benim evimde olduğu gibi ana giriş kapısının açıldığı sofaya yöneldim. Yekta'nın şiirlerini yazdığı küçük odaya bakmak istiyordum. Ama hemen yanındaki garaja açılan koridor kapısının aralık olduğunu fark ettim. Acaba cipini almış mıydı Yekta? Anlamak için aralık kapıdan içeri girdim. Küçük bir koridorun sonundaydı garaj. Kapısına yaklaşınca kötü bir koku çalındı burnuma. Keskin, ekşi, mide bulandırıcı bir koku. Bozulmuş hayatın, ölü organizmaların kokusu. Çok iyi tanıdığım bir koku. Olduğum yerde kala kaldım. Hayır, artık kendimi kandıramazdım. Bu kan kokusuydu, kurumuş kanın kokusu. her olay mahallinde karşılaştığım, insanoğlunun canavarlığını yüzümüze çarpan o sert koku. Bir an önümdeki kapıyı hiç açmamayı düşündüm. Her şeyi olduğu gibi bırakıp gitmeyi, ama gidemedim. O garajda neler görebileceğimi tahmin etmeme rağmen, o garajda göreceklerimin beni daha derin bir açmaza sürükleyeceğini bilmeme rağmen kapıyı ittim. Karanlığa doğru açıldı kapı. Işığa dokundum. Tıpkı morgdaki gibi soğuk, insanın içini ürperten, bembeyaz bir aydınlık kapladı içerisini. Hayır, Yekta'nın cipi yoktu. Ortadaki devasa metal masayı görünce anladım. Yekta'nın cipini buraya koymasına imkan da yoktu. Arkadaşlarım bir haftadır burayı garaj değil, ölüm odası olarak kullanıyorlardı. Bu şehre sunacakları kurbanlarının kanlarını akıttıkları bir kesim evi. 7 insanın gırtlaklarını kestikleri bir mezbaha. Nasıl yapmışlar bunu? Nasıl yapabilmişlerdi? Nasıl yapacaklar? Ben söylemişim ya, bu şehri yağmalayanları tek tek öldürmek lazım demişim ya teknede. Hayır, beni umursadıkları yoktu. Ne beni, ne de sözlerimi. Öyle olsaydı bana bunu yapmazlardı. Evet, kendimi ihanete uğramış gibi hissediyordum. Haksızlığa uğramış, aldatılmış gibi. Evet, onlara kızıyordum. Hem de çok kızıyordum. Yine dışlamışlardı beni. Bu defa kesin olarak çıkarmışlardı hayatlarından. Kimin fikriydi acaba bu? Kimin olacak? Demir'indir. Demir yapmıştır bu işi. İnsanlardan nefret ediyordu zaten. O kandırmıştır Yekta'yı. Bir şekilde Handanların kaza nedeniyle değil, Bizans sarnıcına yapılan sabotaj yüzünden öldüğünü öğrenmiş. Adem Yezdan hakkında bilgi toplamış, adamın papağanlara merakı olduğunu anlayınca da yakınlaşıp evine, iş yerine girip çıkmaya başlamıştır. Ya da Adem bulmuştur Demir'i, hasta papağanlarını ölümden kurtarması için. Bizim akıllı Demir de Handan'ın ölümüyle Adem Yezdan arasındaki ilişkiyi çözmekte gecikmemiş, sonra da olanları Yekta'ya anlatarak görkemli bir intikam için onu kandırmıştır. Bilmiyorum, belki de bambaşka biçimde cereyan etmiştir olaylar, ama artık ne önemi var ki? Anlayamadığım, Yekta neden 6. kurbanı bırakacakları yeri söylemişti? Açıkça Mimar Sinan'ı işaret etmişti. Neden? Yoksa yakalanmak mı istiyordu? Nevzat bizi durdur diye gizli bir çağrıda mı bulunuyordu bana? Hiç sanmıyorum. Meydan okuyordu. Bak, Hakan Yamalı'nın cesedini nereye bırakacağımızı bile söyledik. Hala bizi yakalayamıyorsun demek istiyordu. Gerçi bu davranış Yekta'dan çok Demir'e yakışırdı. Çünkü benimle yarışan oydu. Peki neden öyle konuşmuştu Yekta? Neden tüyo vermişti? Bilmiyorum. Ama ne olursa olsun yalın gerçek ortadaydı. Günlerdir aradığımız katiller benim can dostlarım, çocukluk arkadaşlarımdı. Bana rağmen, bana hiç aldırmadan, bana hiç sezdirmeden burnumun dibinde insanları öldürmüşlerdi. Bakışlarım metal masanın etrafındaki kalın naylonlara takıldı. Kurumuş kan lekelerinden naylonların saydamlığı kaybolmuştu. Kurbanlarının boğazlarını kestiklerinde fışkıran kanların neden olduğu düzensiz, koyu renkli çizgilerle kaplıydı yandaki iki duvar. Metal masanın başucunda genişçe bir sehpa vardı. Sehpanın üzerinde boy boy kesim bıçakları. Ama hiçbirinde kan yoktu. Sehpanın alt tarafı cam şişelerle doluydu. Birine aldım, baktım. Diprivan yazıyordu. Alt satırlarında propofol sözcüğü okunuyordu. Zeynep'in sözlerini hatırladım. Kurbanların kötü muamele ya da işkence gördüklerine dair bir kanıt yok. Yine de adli tıpçılardan cesetlerde propofol aramalarını istedim. Demek kurbanlarını uyuşturduktan sonra öldürüyorlardı arkadaşlarım. Adamlar öldürdüklerinin farkına bile varmıyorlardı. Kurbanlarını kaçırırken ne kullanıyorlardı acaba? Alt tarafı karıştırınca onun da yanıtını buldum. Kahverengi camdan bir eter şişesi. Yanında biri neredeyse tümüyle kullanılmış 2 pamuk torbası. Bizim iri yarı veteriner pençesinde eterli pamukla bir kartal gibi çöküyordur kurbanlarının üzerine. Evet, cinayetler zincirinin arka odasındaki ayrıntılar teker teker çıkıyordu ortaya. Ya sikkeler? Etrafa bakındım. Ne madeni bir para ne de sikkelerin toplu olarak konulabileceği bir kutu görebildim. Ama buralarda bir yerlerde olmalılardı. Belki Yekta'nın çalışma odasında. Öyle ya, şairimiz artık sözcüklerle değil, cesetlerle şiir yazmaya başladığına göre malzemelerinin bir kısmını çalışma odasında tutuyor olabilirdi. 53. ayrımın sonu. Sayfa 533.